Ayrım 5, Sicilyalı Mario Puzo, sayfa 41. İkinci kitap, Turi Giuliano, 1943. İkinci bölüm. 1943 Eylül'ünde Hector Adonis Palermo Üniversitesi'nde tarih ve edebiyat profesörüydü. Aşırı kısa boyu meslektaşlarının ona yetenekleriyle hak ettiğinden daha az saygı göstermelerine neden olmuştu. Fakat bu Sicilya'nın kültüründendi. Yaygın olarak fiziksel bir kusur merhametsizce lakap olarak kullanılırdı. Gerçek değerini bilen tek kişi üniversitenin rektörüydü. Eylül 1943'te Hector Adonis'in hayatı değişmek üzereydi. Güney İtalya'da savaş bitmişti. Amerikan ordusu Sicilya'yı zapt etmiş ve ana karaya dayanmıştı. Faşizm sona ermişti, İtalya yeniden doğuyordu. Sicilya adası 14 yüzyıldır ilk kez bir efendiye sahip değildi. Fakat Hector Adonis tarihin ironilerini bildiği için büyük umutlar taşımıyordu. Mafya Sicilya'da yasalarını yürürlüğe koymaya başlamıştı bile. Kansersi gücü herhangi bir kolektif devletinki gibi ölümcüldü. Ofisinin penceresinden üniversite arazisine kampüs olarak adlandırılabilecek birkaç binaya baktı. Yatakhanelere gerek duyulmuyordu. İngiltere ve Amerika'da bilinen kolej hayatı burada yoktu. Öğrencilerin çoğu evde çalışır ve belirlenen sürelerde profesörlerine danışırlardı. Öğrenciler profesörlerin verdiği derslere girmek zorunda değildi. Yalnızca sınavlara girmeleri yeterliydi. Hector Adonis'in genelde yüz kızartıcı olduğunu düşündüğü, özelde aptalca bulduğu bir sistemdi. Sicilyalıların diğer ülkelerdeki öğrencilerden daha katı pedagojik disipline ihtiyaç duyduklarını düşünürdü. Katedraldekileri andıran penceresinden üniversite profesörlerine kulis ziyareti yapmak için Sicilya'nın bütün illerinden gelen mafya şeflerinin mevsimlik akınını görebiliyordu. Faşist yönetim altında bu mafya şefleri daha ihtiyatlı, daha mütevazı olmuşlardı. Fakat şimdi Amerika'nın kurduğu demokratik yönetim altında yağmurun çatlattığı topraktan fışkıran solucanlar gibi ortaya çıkmışlardı. Ve eski yöntemlerine kaldıkları yerden devam ediyorlardı. Artık alçak gönüllülük yoktu. Sicilya'nın birçok köyünden küçük yerel klanların başları olan mafya şefleri Capo di Capi, üniversitedeki derslerinde başarısız olan ve ciddi bir şeyler yapılmazsa diploma alamayacak zengin arazi sahiplerinin oğulları ya da akrabaları ya da arkadaşlarının oğulları olan öğrenciler için isteklerini bildirmek üzere süslü bayram kıyafetleri içinde çıka gelirlerdi. Bu diplomalar onlar için çok önemliydi. Aileler başka nasıl vizyonsuz, yeteneksiz, akılsız oğullarını başlarından atabilirlerdi? Çocuklarının geleceğini güvence altına almaları gerekiyordu. Böylece üniversiteden alınan parşömen parçası diplomalarla bu aynı serseriler, öğretmen, doktor, parlamento üyesi ya da en kötüsü başa gelirse devletin küçük yönetici memurları olurlardı. Hector Adonis omuzlarını silkti. Tarih onu teselli ediyordu. Sevgili Britanyası İmparatorluğun büyük günlerinde ordularını, aileleri tarafından ordunun çeşitli kademelerinde göreve getirilen ve koca gemilere kumanda eden zengin çocuklarının aynı oranda beceriksiz ellerine emanet etmişti. İmparatorluk hala gelişiyordu. Adamlarını gereksiz katliamlara yönlendirdikleri gerçeğine rağmen bu komutanların adamları ile birlikte öldüklerini de söylemek gerekir. Cesaret sınıflarının zorunlu bir özelliği olmuştu. Fakat en azından bu ölümler beceriksiz ve yeteneksizlerin devlet kademelerini doldurmaları problemini çözmüştü. İtalyanlar ise bu kadar şövalye ruhlu ya da bu kadar pratik değillerdi. Çocuklarını severlerdi ve onları başlarına gelebilecek belalardan koruyarak devletin eline bırakırlardı. Penceresinden etrafı izleyen Hector Adonis kurbanlarını arayarak dolanan en azından 3 yerel mafya şefini seçebildi. Başlarında kepleri ve ayaklarında deri botları vardı ve havanın hala sıcak olmasına karşın silahlarını gizledikleri kalın kadife ceketler giymişlerdi. Hediye olarak meyve sepetleri ve bambu şömizli şişelerde ev yapımı şaraplar taşıyorlardı. Rüşvet değil, fakat onları görünce profesörlerin kalplerinden yükselecek dehşet için nazik panzehirlerdi. Profesörlerin çoğu Sicilya'nın yerlisiydi ve ricaların asla reddedilmeyeceğini bilirlerdi. İyi giyimli mafya şeflerinden biri binaya girip merdivenleri çıkarak Cavalleria Rusticana sahnesine doğru geliyordu. Hector Adonis yaklaşan tanıdık komediyi alaycı bir zevkle oynamak için önceden hazırlanmıştı. Adonis adamı tanıyordu. Adı Buccilla idi ve Montelebre'den uzak olmayan Partinico adlı kasabada bir çiftliği ve koyunları vardı. El sıkışırlarken Buccilla ona taşıdığı sepeti uzattı. Toprağa düşen ve çürüyen çok fazla meyvemiz var. Bazılarını profesöre getirmenin iyi olacağını düşündüm dedi. Kısa fakat iri bir adamdı. Yaşam boyu ağır iş yapmaktan dolayı vücudu güçlüydü. Adonis dürüstlük konusundaki ününü biliyordu. Gücünü zenginliğe dönüştürebilen alçak gönüllü biriydi. Zenginlik için değil, itibar ve şeref için dövüşen eski mafya şeflerinin bir örneğiydi. Adonis meyveyi alırken gülümsedi. Sicilya'da hangi köylü bir şeyin boşa gitmesine izin verirdi? Toprağa düşen her zeytin için en az 100 çocuk vardı ve bu çocuklar çekirge sürüsü gibiydiler. Buccilla içini çekti, dostane bir tavır içindeydi. Fakat Adonis bu dostluğun bir anda tehdide dönüşebileceğini biliyordu. Bu yüzden Buccilla konuşurken sempatik bir şekilde gülümsedi. ''Ne baş belası bir yaşam. Komşum, reddedemeyeceğim şu küçük iyiliği istediğinde toprağımda yapacak bir sürü iş vardı.'' Babam babasını, dedem dedesini tanırdı ve benim doğamda muhtemelen bu benim talihsizliğim, benden bir şey isteyen bir arkadaş için her şeyi yapma huyum vardır. Her şeyin ötesinde hepimiz Hristiyan değil miyiz? Hector Adonis problem çıkartmadan konuştu. Biz Sicilyalılar hepimiz aynıyız, çok cömertiz. Roma'daki Kuzeylilerin bizim üstümüzde utanç verici üstünlüğe sahip olmalarının nedeni de bu değil mi zaten? Buccilla kurnazca ona baktı. Burada bir sorun çıkmayacaktı. Sanki bu profesörün arkadaşlardan biri olduğunu bir yerde duymuş gibiydi. Tabii ki korkmuş görünmüyordu. Ve eğer arkadaşlardan biri ise Buccilla bu gerçeği neden bilmiyordu? Fakat arkadaşlar arasında birçok değişik düzey vardı. Ne olursa olsun yaşadıkları dünyayı anlayan bir insandı. ''Size bir ricada bulunmaya geldim.'' dedi Buccilla. ''Bir Sicilyalı'dan diğerine. Komşumun oğlu bu yıl üniversitede kaldı. Onu bıraktınız ve komşum feryat ediyor. Fakat sizin adınızı duyduğumda ona ne? Senyor Adonis mi? Nasıl olur? Bu adam dünyadaki en iyi kalptir. Eğer bütün gerçekleri bilseydi asla böyle bir kırgınlık yaratmazdı. Asla.'' dedim. Ve böylece gözyaşları içinde benden tüm hikayeyi size anlatmamı ve notunun düzelmesi için elimden gelen gayreti göstererek ekmeğini kazanmak üzere dünyaya açılabilmesini sağlamamı istediler. Hector Adonis bu mükemmel nezaket karşısında aldanmadı. Hayranlık duyduğu İngilizler gibiydi. Bu insanlar öyle ince şekilde kaba olabilirlerdi ki seni ne kadar ölümcül şekilde yaraladıklarını fark etmeden önce günlerce aşağılayabilirlerdi. Bu İngilizlerin tarzıydı fakat Senyor Buccilla'nın ricası eğer reddedilirse bunu karanlık bir gecede bir Lupara'nın ateşi izleyebilirdi. Hector Adonis nazikçe sepetteki zeytin ve meyvelerin tadına bakarak ''Ah bir gencim bu korkunç dünyada açlığından ölmesini istemeyiz.'' dedi. ''Adı neydi?'' Buccilla cevap verirken Adonis masasının altından bir defter çıkarttı. İsimleri çok iyi bilmesine rağmen sayfalara göz attı. Sınıfta bıraktığı öğrenci eşekten beterdi. Tam bir budala, bir ahmaktı. Buccilla'nın çiftliğindeki koyunlardan daha beyinsizdi. Tembel bir çapkın, miskin bir palavracı, İlyada destanı ve Verga arasındaki farkı bilmeyen umutsuz bir kara cahildi. Bunlara karşın Hector Adonis Buccilla'ya şirin şekilde gülümsedi ve şaşkın bir tonla ''Sınavlarından birinde ufak bir sorunu olmuş fakat kolayca düzelebilir. Beni görmesini söyleyin, onunla konuşacağım ve bir sınav daha yapacağım. Tekrar başarısız olmayacağına eminim.'' dedi. El sıkıştılar ve adam ayrıldı. Hector bir başka arkadaş daha diye düşündü. Bütün bu işe yaramaz gençlerin hak etmedikleri üniversite diplomalarına sahip olması ne anlama geliyordu? 1943 İtalya'sında bu kağıtlarla şımartılmış kıçlarını silebilirler ve sıradan pozisyonlarına geçebilirlerdi. Çalan telefon düşünce silsilesine ara vermesine neden oldu ve öfkesinin yönünü değiştirdi. Kısa bir zil sesini 3 kısa zil daha izledi. Santraldeki kadın biriyle dedikodu yapıyor ve iki konuşma arasında faturayı bir başkasının hesabına geçiriyordu. Bu Adonis'i çileden çıkarırdı ve her zamanki halinden daha kaba bir sesle telefonda bağırdı. Pronto! Talihsizliğe bakın ki telefonun öbür ucundaki kişi üniversite rektörüydü. Fakat profesyonel nezaket için titizliğiyle tanınan rektörün kafasında açıktı ki kabalıktan daha önemli şeyler vardı. Sesi korkuyla titriyor, neredeyse ağlamaklı bir yalvarmayla konuşuyordu. ''Sevgili Profesör Adonis'' dedi, ''ofisime gelme zahmetine katlanabilir misiniz? Üniversite yalnızca sizin çözebileceğiniz vahim bir problemle karşı karşıya. Çok önemli. İnanın sevgili profesör, minnettarlığımı kazanacaksınız.'' Bu dal kavukluk Hector Adonis'i sinirlendirdi. Bu aptal ondan ne bekliyordu? Palermo katedralinden atlamasını mı? Bir yönetici daha nitelikli olmalıydı. Adonis acıyla düşündü. Boyu en azından 1.80'di. Kendi atlasın ve emrinde çalışan Sicilya'nın en kısa bacaklısının onun işini kendi yerine yapmasını istemesindi. Bu hayal Adonis'i keyiflendirdi. Bu yüzden yumuşakça sordu. ''Belki de bana bir ipucu verebilirsiniz. Böylece gelirken kendimi hazırlayabilirim.'' Rektörün sesi fısıltıya dönüştü. ''Saygıdeğer Don Croce bizi bir ziyaret ile onurlandırdı. Yeğeni tıp öğrencisi ve profesörü kendisine nazikçe programdan çekilmesini söylemiş. Don Croce gelerek çok kibar şekilde yeniden düşünmemizin mümkün olup olmadığını öğrenmek istedi.'' Fakat tıp fakültesindeki profesör genç adamın çekilmesi gerektiğinde ısrarlı. ''Kim bu aptal?'' diye sordu Hector Adonis şaşkınlıkla. ''Genç doktor Nattore'' diye cevapladı rektör. ''Fakültenin saygıdeğer bir üyesi fakat biraz idealist.'' ''5 dakika içinde ofisinizde olacağım.'' dedi Hector Adonis. Ana binaya giden açık arazide aceleyle ilerlerken Hector Adonis ne yapılabileceğini düşünüyordu. Zorluk rektörle değildi. Her zaman Adonis'i bu tür konular için çağırırdı. Zorluk Doktor Nattore tarafındaydı. Doktoru iyi tanıyordu, parlak bir tıp adamıydı. Ölümü kesinlikle Sicilya, ayrılması üniversite için kayıp olurdu. Prensiplerinden ve onurundan ödün vermez bir kişiliğe sahipti. Fakat yine de büyük Don Croce'nin ününü duymuş ve dahi beyninde gömülü sağduyu taneleri bulunuyor olmalıydı. Demek ki farklı bir kişiliği vardı. Ana binanın önüne onları daha saygıdeğer göstermekle başarısız olan kıyafetleri içinde iki adamın dayandığı uzun siyah bir araba park etmişti. Adamlar Don Croce'nin ziyaret ettiği akademisyenlere hürmeten burada bıraktığı korumaları ve şoförü olmalıydılar. Adonis küçük bedenini fark ettiklerinde şaşırıp neşelendiklerini gördü. Onları irkilten soğuk bir bakış attı. Bu küçük adam bir capo di capi olabilir miydi? Rektörün ofisi bir iş ortamından çok bir kütüphane gibi görünüyordu. Bir yöneticiden çok bir bilgindi. Duvarlar dizilmiş kitaplarla doluydu. Mobilyalar ağır fakat rahattı. Don Croce koca bir sandalyeye oturmuş espressosunu yudumluyordu. Yüzü Hector Adonis'e İlyada'da bir geminin savaşların ve düşman denizlerde geçen yılların çarpıttığı provasını hatırlattı. Don hiç karşılaşmamışlar gibi davrandı ve Adonis tanıştırılmalarına izin verdi. Rektör bunun saçmalık olduğunu biliyordu fakat bu sırada genç doktor Nattore içeri girdi. Rektör üniversitenin en uzun boylu kişisiydi. Hector Adonis en kısası. Rektör nazik olmayan şekilde hemen iskemlesine çöktü ve konuşmadan önce iyice büzüldü. ''Küçük bir görüş ayrılığımız var.'' dedi rektör. Doktor Nattore kızgınlıkla burnundan solurken Don Croce rektörü onaylarcasına başını hafifçe öne eğdi. Rektör devam ederek ''Don Croce'nin doktor olmayı çok arzu eden bir yeğeni var. Profesör Nattore diploma almaya yetecek notlarının olmadığını söylüyor. Bir trajedi. Don Croce çok nazik davranarak gelip yeğeninin durumunu anlattı. Ve ben de Don Croce üniversitemiz için çok şey yaptığından ona kolaylık göstermek için elimizden geleni yapmamız gerektiğini düşünüyorum.'' Don Croce en ufak bir iğnelemede bulunmadan samimi şekilde konuştu. Ben cahilim yine de kimse iş dünyasında başarısız olduğumu söyleyemez. Tabii diye düşündü Hector Adonis. Bakanlara rüşvet veren, katillere emreden, dükkan sahiplerini korkutan biri okumaya ve yazmaya ihtiyaç duymaz. Don Croce devam etti. Yolumu deneyerek buldum. Yeğenim de aynısını yapamaz mı? Fakat eğer oğlu isminin önüne doktor unvanını alamazsa zavallı kardeşimin kalbi çok kırılacak. Kendisi gerçek bir Hristiyandır. Dünyaya yardım etmek istiyor. Doktor Nattore haklı bir kişinin duyarsızlığıyla düşüncemi değiştiremem dedi. Don Croce içini çekti tatlı sözlerle. Yeğenim ne zarar verebilir? Orduda bir hükümet görevi ya da yaşlar için kurulmuş katolik bir hastanede iş ayarlayacağım. Ellerini tutacak ve dertlerini dinleyecek. Çok sevimlidir. Yaşlı enkazları büyüleyecektir. Bütün istediğim kağıtları biraz karıştırmanız dedi. Duvarlarda dizili kitapları hakir gören bir edayla odada göz gezdirdi. Hector Adonis Don Croce'nin uysallığından fazlasıyla rahatsız olmuştu. Böylesi bir adam için tehlike sinyaliydi. Mevcut durumda kızması gerekirdi. Fakat Adonis bu çıkmazdan kurtulmanın kendi elinde olduğunu biliyordu. Sevgili Doktor Nattore dedi. Elbette ki bir şeyler yapabiliriz. Biraz özel derse hastanede ekstra gönüllü çalışmaya ne dersiniz? Doktor Nattore Palermo'da doğmasına karşın Sicilyalı'ya benzemiyordu. Sarışındı ve saçları dökülmüştü. Ayrıca kızgınlığını bu nazik durumda gerçek bir Sicilyalı'nın yapmayacağı şekilde açığa vuruyordu. Şüphesiz ki uzun süre önceki Norman istilasından kusurlu genler almıştı. ''Anlamıyorsunuz sevgili Profesör Adonis, bu ahmak genç cerrah olmak istiyor.'' dedi. ''İsa, Joseph, Bakire, Meryem ve bütün azizler.'' diye düşündü Adonis. ''Bu gerçek bir bela.'' Meslektaşının yüzündeki sersemlemiş sessizliğin avantajını kullanmak isteyen Doktor Nattore devam etti. ''Yeğeniniz anatomi hakkında hiçbir şey bilmiyor. Bir kadavrayı, bir kuzuyu şiş yapmak için parçalıyormuş gibi kesti.'' Derslerinin çoğunu kaçırır, sınavlarına hazırlanmaz, ameliyat odasına dansa gidiyormuş gibi gelir. Sevimli olduğunu kabul ediyorum, daha hoş bir delikanlı bulamazsınız. Fakat her şeyin ötesinde bir gün bir insanın vücuduna keskin bir bıçakla girecek birinden söz ediyoruz. Hector Adonis, Don Croce'nin tam olarak ne düşündüğünü biliyordu. Çocuğun ne kadar ameliyat yapabileceği kimin umurundaydı? Burada söz konusu olan aile prestijiydi. Eğer oğlan sınıfta kalırsa itibar kaybı olurdu. Ne kadar kötü bir cerrah olursa olsun asla Don Croce'nin acımasız adamları kadar çok öldüremezdi. Ayrıca genç Doktor Nattore'nin aklı onun isteğine yatmamış, imayı anlayamamıştı. Don Croce cerrahlık işinin bırakılmasına razıydı. Yeğeninin bir doktor olmasını istiyordu. Bu yüzden Hector Adonis'in konuyu halletme zamanı gelmişti. ''Sevgili Don Croce'' dedi, ''eminim ki Doktor Nattore isteğinizi kabul edecektir. Fakat yeğeniniz cerrah olmak gibi romantik bir fikre nasıl sahip oldu?'' ''Dediğiniz gibi çok yumuşak başlı. Oysa cerrahlar sadist doğarlar. Ayrıca Sicilya'da kim bir bıçağın altına gönüllü yatar ki?'' Bir an duraksadı. Üstelik eğer burada geçse bile eğitimine Roma'da devam etmek zorunda ve Romalılar bir Sicilyalıyı yıldırmak için her türlü bahaneyi kullanacaklardır. Yeğeninizin kötülüğü için ısrar ediyorsunuz. İzin verin bir uzlaşma önereyim. Doktor Nattore uzlaşmanın mümkün olmadığı konusunda omurdanırken Don Croce'nin kertenkelemsi gözleri ilk kez ateş püskürdü. Doktor Nattore sustu ve Hector Adonis hızla devam etti. Yeğeniniz doktor olmak için geçer notlar alacak, cerrah olmak için değil. Bir kalbi kesmek için çok merhametli olduğunu söyleyeceğiz. Don Croce kollarını açtı, dudakları soğuk bir gülümsemeyle aralandı. Aklınız ve mantığınızla beni yendiniz dedi Adonis'e, öyle olsun. Yeğenim doktor olacak, cerrah değil. Fakat kız kardeşim mutlu olacak. Çıkmak için hızlı bir şekilde hareket etti. Asıl amacına ulaşmıştı. Daha fazlasını zaten ummamıştı. Üniversite rektörü ona arabaya kadar eşlik etti. Fakat odadaki herkes Don Croce'nin ayrılmadan önce Doktor Nattore'ye bakışını fark etmişti. Yüzünü ezberlemek istercesine dikkatle inceleyen bir bakışta, onun isteğine karşı gelmeye kalkan bu adamın yüzünü unutmayacağından emin olmak ister gibiydi. Onlar gittiğinde Hector Adonis Doktor Nattore'ye döndü ve "Siz sevgili meslektaşım, üniversiteden ayrılmalı, Roma'ya gitmelisiniz," dedi. Doktor Nattore öfkeyle konuştu. "Siz deli misiniz? Hector Adonis sizin kadar değil. Bu akşam benimle yemek yemeniz konusunda ısrar ediyorum. Size Sicilya'mızın niçin cennet bahçesi olmadığını açıklayacağım," dedi.
"Fakat niçin ayrılmam gereksin?" diye karşı çıktı Doktor Nattore.
"Don Croce Malo'ya hayır dediniz. Sicilya her ikiniz için yeterince büyük değil."
"Fakat istediğini aldı," diye bağırdı Doktor Nattore umutsuzlukla. "Yeğeni doktor olacak. Siz ve rektör bunu onayladınız."
"Fakat siz onaylamadınız," dedi Hector Adonis. "Biz sizin hayatınızı kurtarmak için onayladık. Fakat sanırım yine de başarılı olamadık. Şimdi hedef adamsınız." O akşam Hector Adonis Palermo'nun en iyi restoranlarından birinde Doktor Nattore dahil 6 profesöre ev sahipliği yaptı. Bu profesörlerden her biri o gün bir saygıdeğer adam tarafından ziyaret edilmişti ve her biri sınıfta kalan öğrenci hakkındaki notlarını değiştirmeyi kabul etmişti. Doktor Nattore onların hikayelerini dinledi ve "Fakat bu bir tıp fakültesinde olamaz, bir doktor için değil," dedi. Sonunda diğerlerinin kafası attı. Felsefe profesörü tıp pratiğinin insan ırkı için insan zihninin girift düşünce prosesinden ve bir kişinin ruhunun ölümsüz kutsallığından niçin daha önemli olduğunu öğrenmeyi talep etti. Konuşmayı bitirdiklerinde Doktor Nattore Palermo Üniversitesi'nden ayrılmayı ve meslektaşlarının iyi bir cerrahın safra kesesi ameliyatları ile zengin olacağını garanti ettikleri Brezilya'ya göç etmeyi kabul etti. O gece Hector Adonis deliksiz uyudu. Fakat ertesi sabah Montelebre'den acil bir telefon aldı. Zekasını eğittiği, nezaketini gösterdiği, geleceğini planladığı vaftiz oğlu Turi Giuliano bir polis öldürmüştü.
5. ayrımın sonu. Sayfa 53.